Ayrım 17, sayfa 253. Bir gün iş yerleri öğle tatili için dağıldığı bir saatte evden dışarı çıkmıştım. Turuncu renkte eski püskü uzun giysileri, deri bantları kopuk sandaletler giymiş bir grup genç davul çalıp şarkı söyleyerek kalabalığın arasına karışmışlardı. Bazıları gelip geçenlerin yolunu keserek el ilanları veriyor, onlar da bunları hemen buruşturup atıyorlardı. Çok katlı iş anlarının bahçelerinde güneşlenirken sandviçlerini yiyen, sigara tüttüren büro görevlileri şarkı söyleyen gruba başlarını çevirip bakmıyorlardı bile. Kaldırımda ilerleyen kalabalıkla geriye sürüklenen gençler dans ve şarkılarına köşe başında devam ettiler. Biraz ötemde dans eden dağınık saçlı kızın yüzü sivilce içindeydi. Kendisine büyük gelen uzun giysisinin bol kolları içinden dümdüz göğüsleri görünüyor, başını geri yatıp gözlerini yummuş olarak arkadaşlarının söylediği şarkıya katılıyordu. Koluna dokunup nereli olduğunu sordum. Sallanmasını kesmeden Chicago dedi. Ya ötekiler? Yüzüme bakmadan karşılık verdi. New York, kayalık dağlar, Texas, Kaliforniya, her yerdeniz biz. Neden yapıyorsunuz bunu? Önünüzden hızla geçen bütün bu insanlar hepimiz size deli diye bakıyoruz. Kız eteğiyle boynundaki teri sildi. Hakkımızda neler düşündüğünüz umurumuzda bile değil. Şarkısına devam etti. Kentin ortasında kalabalık içinde dans edenlerin resimlerini çekmek için bir Japon turist aramıza girince ben yola devam ettim. Birkaç sokak ötede her bir üçer dakikalık bölümlere ayrılmış, 12 dakikalık yeni seks filmlerinin içerideki küçük makinelerde görülebileceğini garanti eden bir dükkan çıktı karşıma. İçeri girdim. Loş salonda cebindeki bozuk paraları şıngırdatarak her bölmenin dışına asılmış ve görülecek filmin niteliklerini anlatan yazıları okuyan birkaç iş adamı dolaşıyordu. Bir bölmeye girip makineye 25 sent attım. Film başlayalı bir dakika olmuştu ki yanımdaki bölmeden itişip kakışmalar duyuldu. Dışarı çıkıp içeri baktım. Karanlıkta uzun boylu bir denizci yaşlı bir adamı yere yatırmaya çalışıyordu. Püskürtücü dolma kalemimi çıkarıp denizcinin ensesine bir damla fısıldattığımda herif hemen yere uzandı. Güçlükle ayağa kalkan adam gömleğini pantolonun içine sokup fermuarını kapattı. Beni ahlak zabıtasından biri sanmış olacak ki saldırgandan korktuğu kadar benden de korkmuştu. İlk önce o saldırdı, gözlüklerimi kırdı diye bağırırken homurdanarak inleyen ve küfürler savurarak yerde yatan denizciyi gösterdi. Bu arada öteki bölmelerden dışarı fırlayan müşteriler neler olup bittiğine bakmadan dükkandan kaçtılar. Hemen yanımıza gelen müdür sinirli bir sesle ''Burası temiz bir işletmedir, polis çağıracağım şimdi'' dedi. Yaşlı adam ''Gerek yok buna'' diye yalvardı. ''Lütfen, gerekli değil, hiçbir şey olmadı.'' Çaba harcayarak ayağa kalkan denizci yaşlı adamı iterek bölmeden dışarı çıktığında bağırmaya başladı. Şu moruk ibne girdi benim bölmeme. Bana sarıldı ve bana para verip... Bilirsiniz işte. Kabul etmeyince de üstüme zehirli gaz püskürtüp beni bayılttı. Müdüre döndü. Aynasızları çağır. Çağır şu kahrolası aynasızları buraya. Yaşlı adam korkuyla titriyor, durmadan gözlerini kırpıştırıyordu. Lütfen polis çağırmayın. Gereği yok. Para veririm. Hepinize para veririm. Gözlükleri olmadan burnunun ucunu bile göremediğini fark ettim. Ne olduğunu gördüm diyerek araya girdim. Denizci yalan söylüyor. Yaşlı adamı göstererek, denizci bu bayı tehdit ederek para istedi. Yaptığı tehditle para sızdırmak diye ekledim. Denizci üzerime yürüdü ve sert bir sesle, sen hiçbir şey görmedin be herif dedi. Şu anda gemide değilsin denizci. Yaşlı adam sığınmak ister gibi yanıma yaklaşınca elimi omzuna attım. Müdüre, hadi çağırın polisi. Fakat unutmayın ki sizin başınız da derde girecektir. Burası temiz bir işletme olabilir ama müşterilerinizi korumak için gerekli tedbirler alınmamış dedim. Müdür sesini çıkarmadı. Denizci de üstünü silkeliyordu. Her üçüne bakarak, kefalet parası ve mahkeme masraflarını ödeyecek paranız ve bunlarla uğraşacak vaktiniz var mı sizlerin diye sordum. Yerden şapkasını alan denizci omuzlarını silkip homurdanarak dükkandan çıktı. Yaşlı adamın koluna girip dışarı çıkardığımda birlikte bir şeyler içmeyi önerdim. Yakındaki bir bara gidip oturduk. Yaşlı adam kısa boylu ve ince yapılıydı. Yanakları kılcal damarlar çatladığı için kırmızı bir renk almıştı. Konuştuğunda dudakları ortadan ikiye ayrılmış lastik bir top gibi açılıp kapanıyordu. Karısının 10 yıl önce öldüğünden beri yalnız yaşadığını, emekli olduğundan sadece aldığı aylık ve sosyal güvenlik parasıyla tek odalı apartman katının kirasını, yiyecek ve diğer gerekli masrafları karşılamak zorunda bulunduğunu anlattı. Karısının sağlığında yediğinden daha az yiyor, her sabah jimnastik yapıyor ve şaraptan daha sert bir içkiyi ender olarak içiyormuş. Ara sıra hastalandığında doktora gitmesi gerekiyormuş ama ne zaman bekleme odasına girse muayene ücretinin sokak kadınıyla geçirilen bütün bir gece kadar pahalı olduğu aklına gelirmiş. Bir hafta önce doktor muayenehanesinde beklerken genç hemşire adını okuyup muayene odalarından birine götürmüş ve soyunmasını, doktorun az sonra geleceğini söylemiş. Kız dışarı çıkınca onun ve öteki hemşirelerin koridorun ucunda makyaj malzemelerinden, genç asistan doktorlardan, Karayiplere tatile gitmekten ve Paris'ten söz ettiklerini duymuş. Kendisine röntgen hazırlayan genç hemşirenin omuzların öne doğru itmesini ve sert hareketlerle bacaklarını iki yana açmasına ses çıkarmamak için kendini zor tuttuğunu anlattı bana. Hemşire serin elleriyle vücudunu oraya buraya döndürürken kadın kendisini nasıl hor görüyorsa kendisinin de onu o kadar aşağılık gördüğünü göstermek istemiş. Kazurat ve idrar toplamanın hemşireyi bir sokak kadınının daha üstün kılmadığını, sokak kadının hiç olmazsa para kazanırken karşısındakine zevk verdiğini söyledi. Karısının ölümünü izleyen aylarda en çok özlemini duyduğu şeyler birine sığınma duygusu ve seksmiş. Bütün gün oturup televizyon seyrederken hep geceyi düşünürmüş. Aklından sürekli olarak sevişme sahneleri geçirmiş ama doğruya erişmesi şansa kalırmış. Yattığı bazı kadınlar onu tatmin ederlermiş ama başlangıçta öteki kadar heyecanlandıran bazıları da yatakta başaramazlarmış bunu. Uzun yıllar sonunda bir kadında araması gereken erotik nitelikleri bir liste halinde sıralayabilmiş ama çoğu kez aradıklarını bulamıyormuş. Geceleri dışarı çıktığında mümkün olduğu kadar az para ödemek için en eski giysilerini giyermiş. Üstünde de sadece bir kimlik kartı bulunurmuş. Bir kadının görünüşü ve sevişme teknikleri kadar kadın kendisini geri çevirirse duyduğu ezikliği giderme arzusu da ona heyecan veriyormuş. Bir sokak kadını ona suçluluk hissettirmeden isteklerini dile getirme fırsatını tanırsa kadına ücretin iki katını ödermiş. Sık sık bir sokak kadınına yaklaşır ve kadının kendisi için yerine getirdiğini farz ettiği sevişme oyunlarını anlatarak daha önce de birlikte kaldıklarını söylermiş. Kadın sevişme oyunlarını kabul eder görünüp kendisini tanımadığını ileri sürünce bu tür oyunlara karşılık kaç para istediğini sorarmış. Bu arada kadın artık adamın yalnızlık çeken yaşlı bir olduğu kanısına varırmış. Sürekli müşterisi olabileceğini düşünerek çoğu kez özel indirimli bir ücret istermiş. Adam her kadına çekişe çekişe pazarlık yapmakla gurur duyuyordu. Sokak kadınları genellikle her orgazm için ek ücret istediklerinden kendine özgü sevişme tekniği geliştirmiş. Kadın soyunurken bütün ışıkları söndürür, yalnız gece lambasını açık bırakırmış. Kadın sigara ya da içkisini içerken onu okşar ve fark ettirmeden boşalırmış. İkinci kez doğruya erişeceğini bilmeyen kadın onu uyandırmak için her zamankinden daha fazla güç harcamak zorunda kalırmış. Boşalmayı kasılmaların sayısı ve hızına göre ayarlar, en yoğunlarının kaydını tutarmış. Tek bir boşalma ücreti karşılığında kaç kez doğru eriştiğini o günedeki hiçbir kadının fark edemeyişiyle övünüyordu. Bir gece sokakta bulduğu bir kadın otele gitmiş. Kadın koruyucu takmasını önerdiğinde kendini kadının içinde hissetmek için can attığını söyleyerek kabul etmemiş. Bir süre okşadığı kadın karnı adamın başının üstüne gelecek biçimde üzerine çıkıp oturmuş. Adam kara bir kavunu ikiye ayırır gibi açtığında kadının içi etli ve pes pembeymiş. Sıvı yüzüne gözüne bulaşana dek yalamış, emmiş ve ısırmış. Kadının sıcaklığını ciğerlerine çekerek cinsel organının tümünü ağzına almak için epeyce uğraşmış. Karnı gerilip kasılırken öne doğru eğilen kadının gözlerinde yansıyan gece lambasının loş kırmızı ışığını görebilmiş. Kadın gittikten sonra uyumuş. Biraz sonra ter içinde uyandığında kadının kendisine bir hastalık bulaştırdığı korkusu içini kaplamış. Çok korkmuş. Hastalığın yangın gibi her yanını saracağını, damağını, dilinin kökünü, boğazını şişireceğini, mikropların nefes borusunu kapayacağını ve sesini kaybedeceğini düşünmüş. Ağzı davul gibi şişeceği için ne yemek yiyebilecek ne de soluk alabilecekmiş. Böylece kendi eti kendini boğarak öldürecekmiş. İçindeki mikropları öldürmek için ağzı burnu yanana ve acıyana dek güçlü bir mikrop öldürücü sıvıyla gargara yapıp bakteri öldürücü bir temizleyiciyle yıkandığı halde kadının kokusu derisinin en derin tabakasına kadar işlemişçesine bir türlü çıkmıyormuş. Vücudunu iyice ovup yıkamasına rağmen kadının kokusunun günlerce üstünden çıkmadığına inanmış. Son yıllarda her yerde felaket hızısı duymaya başladığını söyledi. Ne zaman metroya binse, trenin iki istasyon arasında kalıp yanacağını düşünürmüş. Kendisi gibi yaşlıların düşüp ayaklar altında ezilerek, havasızlıktan ve takma dişleri boğazlarına takıldığı için boğulurken, genç erkek ve kadınların telaşla çıkış kapılarına koştukları gözü önünde canlanırmış. Metrodan ayrıca kanser bulaştırdığını sandığı için de korkuyordu. Tüm canlı yaratıkların hasta, ölü ya da çürümekte olan hücrelerini yenilemek için yenilerini yaptıklarına inanıyordu. Sürekli olarak derinin üst tabakasına doğru itilen hasta hücreler sabun ve temizleme tozlarıyla öldürülüyor ya da çevreye dağılıyorlardı. Kalabalıktan bu tür milyarlarca hücrenin çevreye dağıldığını ve havayı kanserli hücre bulutlarının kapladığını ısrarla söylüyordu. Ona göre bir sürü istasyonu ve kilometreler uzunluğundaki tünelleriyle metro, çürümüş hücrelerin çoğalması için en elverişli ortamdı. Kalabalık bir metro treninin tüneller boyunca her hareket edişinde havaya bırakılan milyarlarca yeni hücre, laboratuvarda üretilen bakteriler gibi nemli tünel duvarlarına yapışıyor, yıllar boyu çoğalmaya devam ediyorlardı. Çoğalma sırasında hücreler küf ve yosun gibi öteki canlı dokularla birleşerek evrimden geçiyordu. Evrimden geçen ve eskilerinden daha güçlü ve habis olan bu hücreler, insan vücuduna girmek için iki kat güce sahiptiler. Her yerde olan bu enfeksiyonun farkına varmadan önce de kentten hiç hoşlanmadığını söyledi. Sessiz sakin bir şekilde öleceği bir yer bulmak için Avrupa'da dolaşmayı düşlemişti hep. Yüksek bir tepenin yamacında, üzüm bağlarının biraz yukarısında, dağın karlı doruğuna yakın küçük bir köyde dilediği. Her sabah güneş doğarken dağların tepelerini seyretmek için dışarı çıkacak, bu tepeler karşısında hayatın ne kadar önemsiz olduğunu anlayınca içini derin bir huzur kaplayacaktı. Gün ilerleyince köy alanına kadar yürüyerek onu kendilerinden biri olarak kabul eden köylülerle selamlaşacak, köyün kahvesinde oturup önünden geçen turistleri seyredecekti. Her hafta orta çağdan kalma freskleri ve azizlerin heykellerini görmek için tek başına köyün kilisesine gidecekti. Karlar eridikten sonra komşusunun atlarından birini isteyecekti ve tabii ona ahırdaki en gösterişli hayvanı vereceklerdi. Köpeklerin havlamalarını ve meyve bahçelerindeki ağaç dallarının hışırtısını dinleyebilmek için atı önce ağır ağır sürecekti. Sonra birden hızlandıracak ve karşısına çıkan, nereye gittiğini bilmediği yollara sapacak, suları pırıl pırıl derelerden geçecek, yamaçları örten çam ormanına dalacaktı. Cüzdanından çıkardığı ve bir dergiden kesilmiş resmi uzatarak böyle bir yer düşlediğini söyledi. Bu küçük bir İsviçre köyünün resmiydi. Bugünlerde içeride istediği gibi dolaşıp dergi ve kitapları karıştırdığı seks mağazalarına dadandığını söyleyerek konuşmasına devam etti. Pahalı olmayan birkaç şey alıp evine gidiyor ve resimlere bakarak vakit geçiriyormuş. Akşam için hazırlanırken aynada kendini uzun uzun incelermiş. Sonra da hevesle sokağa çıkarmış. Bir gece kentin merkezindeki bir seks mağazasında film seyredilen bölmeye girmiş. Makine çalışmaya başlayınca her birinin yüzü ötekinin kalçaları arasına gömülü, birbirlerinin tadına bakan çember olmuş iki kadın ve bir erkek görünmüş perdede. Kamera gittikçe yaklaşınca bir içeri bir dışarı gidip gelen, deriye ve dokunun derinliklerine uzanan, yalayan diller daha da belirginleşirmiş. Saydam sıvı ince örümcek ağları gibi dilleri üzerinde uzuyormuş. Yakından çekilmiş bu sahneleri üst üste birkaç kez seyrettikten sonra seçtiği kadınların dilinin biçimine, kokusuna ve rengine hiç dikkat etmediğini anlamış. Erkeklerle ilişki kurmak amacıyla sık sık seks mağazalarına gider olmuş. Gecede en azından iki kez anlamlı bakışlarına karşılık alabiliyorlarmış. İşin hızla gelişmesiyle heyecanı kabarınca öteki adamın peşinden bölmeye girip 25 cm makineye atarmış. Karanlıkta önünde çömelen yabancının yüzü görülmezmiş. 3 dakika olunca bölmenin meşgul olduğunu bildiren dışarıdaki kırmızı ışığın yanması için makineye bir 25'lik daha atarmış. Bir yandan filmi seyredip bir yandan da bir yabancının dokunuşunu vücudunda duyarken karşılıklı alışverişin gizli kapaklılığı heyecanını daha da arttırıyormuş. Makineye atılan para gibi yabancının ağzı kendi içinde sessiz bir film başlatır, bölmenin karanlığında kendisi ve perde yerine koyduğu yabancı yüz yüze dururlarmış. Tek korkusunun bir gün bölmedeyken seks mağazalarına dehşet saçan iri yarı sarışın dişleyiciye rastlamak olduğunu itiraf etti. O güne dek yüzünü kimse aydınlıkta görmediği için kurbanların hiçbir adamı tam olarak tarif edemiyorlarmış. Dişleyici herkes gibi bölmelerin önünde durup yaşlıca bir adamı başıyla çağırır, kurban da onun arkasından bölmeye girermiş. Yaşlı adam makineye para atıp pantolonun fermuarını indirdikten sonra yere çömelen genç, adamın organını ağır ağır ağzına alır, boğazına kadar götürür ve birdenbire dişlermiş. Organının kopmaya ramak kalmasına bir ısırığı yetermiş. Ağzı kan ve et parçalarıyla dolu olan dişleyici hızla bölmeden çıkıp koşarak sokağa fırlar ve kalabalık arasına karışıverirmiş. Kör bir pervane gibi acıyla perdenin ve duvarların üzerine yığılan bölmedeki adam sendeleyerek dışarı çıkar, acı ve korkuyla soluğu kesilene dek haykırırmış. Öteki müşteriler de bölmelerinden fırlar ve soluğu sokakta alırlarmış. Pantolonun paçalarından kan süzülürken kurban apış arasını tutarak işletmenin yetkilisine polis çağırmaması için yalvarırmış. Yaşlı adamı dinlerken servisteki arkadaşlarımdan birinin anlattığı savaş anılarını anımsadım. Arkadaşım Wehrmacht'a sığınan Sovyet generali Andrei Vlasov'un komutasında Doğu cephesinde bulunmuş bir Nazi subayıydı. Özel olarak hazırlanmış üniformalar giyen ve askeri disiplini aldırış etmeyen Vlasovcular, Yahudileri ya da partizanları saklayan kasabalara amansız baskınlar yaparlardı. Üstleri olan Nazi yetkililerinin bile karşı çıktığı bir gözü dönmüşlük içinde kadın ve kızların ırzına geçer, kentleri yağmalar ve adamı öldürürlerdi. Vlasovcular aşkta kazandıkları başarıların kanıtlarını kendilerine özgü bir gururla sergilerdi. Isırarak kopardıkları ve kışın köylülerin kurutmak için astıkları mantarlar gibi ipe dizilmiş meme uçlarından yapılmış kolyeydi bunlar. Tanınmış büyük bir hukuk firmasına fotokopici olarak girmek için başvurmuştum. Daha önce çalıştığım basım evinden aldığım referans mektubunu gösterince işe alındım. Kısa bir süre sonra büronun güvenilir bir adamı olmuştum. Akıllı, genç avukatların, çalışkan sekreterlerin arasında istediğim gibi dolaşabiliyordum. Görevim nedeniyle firmanın genç yetkililerinin görmesi yasak olan bazı belgeler elimden geçiyordu. Bir vasiyetname metni, iki büyük şirketin birleşmesine ait sözleşme taslağı ve gizli şirket toplantı tutanaklarının fotokopileri firmanın bir ortağı ya da onun özel sekreterleri önünde çekiliyorsa da nasıl yerleştirmem gerektiğini düşünür gibi belgelere göz gezdirirdim. Metnin elimden geldiği kadar fazla kısmını ezberliyor ve eve gider gitmez de bilgileri dosyalarıma geçirmeden önce kartlara yazıyordum. Olanak bulursam kendim için de bir kopya çıkartıyorum tabii. Fotokopi çıkmamış gibi kağıdı ortadan yırtar, buruşturup çöpe atardım. Daha sonra da kimse görmeden kağıdı çöpten çıkarır dosyama koyardım. Yine görevim nedeniyle 35 yaşında bir iş adamının yakın bir geçmişte anne ve babası uçak kazasında ölünce büyük bir mirasa konduğunu öğrendim. Çok zengin sanayici bir aileden gelen adam aradığım niteliklere en uygun adaydı. Ailesinin çok uluslu dokuma kuruluşunun genel yöneticisi olarak şirketin Amerika içinde ve dışındaki fabrikalarını denetlemeyi bahane ederek sık sık geziye çıkıyordu. Aslında kaymaya gidiyordu. Yüzmekten ve sıcaktan kaçınmasını gerektiren bir çeşit deri hastalığı çektiği için kayak yapmak sağlığına iyi geliyordu. Bu spora kendini öylesine kaptırmıştı ki bir kayak okulunu satın almış ve kendi adına uluslararası ödüllü kayak yarışması düzenlemişti. Hiç evlenmemişti ama birkaç yıldır bankadaki hesabına yüklü paralar yatırdığı bir hostesle yaşıyordu. Kız kısa bir süre önce başka bir adamla yaşamak için onu bırakmıştı. Varlığımı fark ettirmeden bu adamdan yararlanabileceğimi biliyordum. Hukuk firmasında çalışırken Veronica adında bir kadın tanımıştım. Benzi soluk, saçları tüy gibi ince, burnu çok kısaydı. Göğüsleri yok gibiydi. El ve ayakları da vücuduna göre fazla büyüktü ama çarpıcı bir kadındı. Yüzünü aydınlatan gülümsemesi, ince yapısı ve ilginç bir aksanla konuşması kusurlarını örtüyordu. Her zaman kendine dikkat eden bir aktris gibi her hareketi ve davranışı kusursuz ve ölçülüydü. Belçikalı olduğunu ve henüz 20'sinin içinde bulunduğu halde iki kez boşandığını öğrendim. İlk kocası kendisinden 40 yaş büyük, hasta ve bakıma muhtaç bir Belçikalı kontmuş. Ayrılırken aldığı birkaç bin dolarla Amerika'ya gelmiş ve hemen tanınmış bir tiyatro acentesi sahibinin metresi olmuş. Karısını kuşkulandırmamak için adam Veronica'yı henüz 20'sinde bile olmayan yeğeniyle evlendirmişti. Evlilik süresince adam Veronica'yı yakın arkadaşlarına ve iyi müşterilerine peşkeş çekmişti. Başlangıçta kızı film yıldızı yapacağına söz vererek heveslendirmişti ama artık oralı değildi. Veronica en sonunda Amerikan vatandaşlığına geçmeyi başarınca yeğeninden ayrılmış, adamla da ilişkisini kesmişti. Az bir parayla ve kötü bir tanımla tek başına kaldığını görünce, garip cinsel eğilimleri olan bir grup adamın toplantılarının baş yıldızı olarak geçimini sağlamaya başlamıştı. Ona telefon ederek buluşmak istedim. Ortak tanıdıklarımızın adlarını vermek bile gerekmemişti. Evinde yediğimiz yemekten sonra karşılıklı otururken hemen konuya girdim. Hakkında çok şey bildiğimi, sadeliğini güzelliğe dönüştürebilecek kadar akıllı olduğunu fakat gençliği soldukça bu oyunu sürdürebilmesi için daha fazla para ve zamana gerek duyacağını anlattım. Geleceğini düşünme zamanı geldiğini söyleyerek uyardım onu. Kendisinden hoşlandığım ve hayatımda belirli bir rol oynaması için onu seçtiğimden öğütlerimi dinlerse memnuniyetle yardım edeceğimi söyledim. Evlenebileceği bir adam tanıyordum. Adam zengin ve birlikte yaşanabilir biriydi. Buna karşılık kendisinden istediğim zaman gelip benimle sevişecek, sayıların ne kadar olursa olsun bulduğum ya da onun aracılığıyla sağlayacağım başkalarının da sevişirken aramıza katılmasına hazırlıklı olacak ve bu koşulu her zaman kabul edecekti. Duyguları beni hiç ilgilendirmiyordu ama istediğim zaman bana gelmesi kesinlikle şarttı. Zengin bekarla ilişkisini sürdürdüğü sürece aramızdaki ilişkinin de devam edeceğini söyledim. Bu adamın özel yaşantısına doğrudan doğruya girebildiğimi ve böylelikle kendi farkına bile varmadan onu her zaman izleme olanağına sahip olduğumu belirterek kendisini uyardım. Aynı şekilde 3 kadınla daha ilişkim olduğunu, ikisinin aramızdaki sözleşmeye uymadıklarını anlatıp, kadınların başlarına gelen korkunç olayları ayrıntılarıyla yazan gazete kupürlerini gösterdim. Biri çok zengin bir borsacıyla evlenmişti. Evliliğin 2. yılında bir gece dışarıda yemek yedikten sonra evlerine döndüklerinde kadın baş ağrısından karnına saplanan sancılardan yakınmıştı. Aile doktorları hafta sonu için kentten ayrıldığından kadına o doktorun genç bir arkadaşı bakmış ve yatıştırıcı bir ilaç yazmıştı. Kadının el ve ayaklarında uyuşma devam etmiş, el ve ayak parmakları kızararak şişmiş, sonra da kararıp canlığını yitirmişti. Hastaneye kaldırılan kadına zehirli mantar yemenin yol açtığı akut kangren zehirlenmesi teşhisi konmuştu. El ve ayak parmakları kesilecekti. İşin içinde kötü bir oyun olduğundan kimse kuşkulanmamıştı. İkinci kadın da bir sürü lokantası olan bir adamla evlenmişti. Aradan birkaç yıl geçtikten sonra bahçe kapısının dışında bulduğunu söyleyen yabancı biri ölü bir köpekle gelmiş evin kapısını çalmıştı. Sevgili köpeğinin ölüsüyle karşılaşmanın verdiği üzüntüyle kadın kekeleyerek teşekkür ederken adam elindeki torbadan çıkardığı bir püskürtücüyü kadına sıkmış ve asit yüzünü ve göğüslerini yakıp kavurmuştu. Olayın nedeni ve kimi yaptığı bulunamamıştı. Üçüncü kadın hala mutlu bir evlilik sürdürmekteydi. Benimle olan anlaşmasını hiçbir zaman bozmadığını kelimelerin üstüne basa basa belirttim.